Ayrım 45.
Sayfa 337. Filozof bize merkezilikten uzak bir düzeni, cumhuriyeti önerir. Cumhuriyette her yurttaş, istediğini yaparak ve istediğinin dışında herhangi bir şey yapmayarak doğrudan doğruya yasamaya ve yürütmeye katılır, zenginliğin üretimine ve akışımına nasıl katılıyorsa. Böylece her yurttaş kraldır çünkü iktidarın tümünü elinde tutmaktadır, egemendir ve yönetir. Cumhuriyet olumlu bir kargaşadır. En yetkin düzen Platon'a göre federasyondur. Ulusu egemen ve bağımsız eyaletlere bölmek gerekir. Özgürlük böylece federasyon düzeninde gerçekleşmiş olacaktır. Kısacası kim özgürlük der ya federasyon ya hiç demek ister. Kim toplumculuk der ya federasyon ya hiç demek ister. Öte yandan Platon kadın erkek eşitliğine inanmaz. Kadın ve erkek ancak mutlağın karşısında eşit olabilirler. Onlar ne ailede ne devlette eşittirler ve eşit olabilirler. Bu iki cinsin ayrı eğilimleri vardır. Erkek özellikle bir eylem gücüdür, kadın özellikle bir büyüleme gücüdür. Böylece Platon düşüncesinin temeline adalet kavramı yerleşmiştir. Adaletli bir toplumda burjuva sınıfıyla uzlaşmış olan işçi sınıfı toplumsal ilerlemeyi sağlayacaktır. Böylece filozof sendikacılığın ilk bildiricilerinden biri olur. Çalışan bir toplum ona göre bütünleşmiş bir toplumdur. Çalışan bir toplumda çalışanlar yoktur, sonsuza bölünmüş tek bir çalışan vardır. İnsanlar birbirleri için çalışmayı göze almalıdırlar. İnsan benzerlerini öylesiye sevebiliyor ama uğrunda çalışacak kadar çok sevmiyor. Bu anlayış içinde Platon, özgürlükçü yaşam düzeninin aşırılıklarını budamak, onu çağdaşlaştırmak ya da evcilleştirmek ister. Ancak bütün bu istekler daha önce de belirttiğimiz gibi onda çok açık bir biçimde ortaya konmuş değildir, bulanıklıklarla doludur. En açık olan karşılıkçılık diye belirlediği yaşam düzenidir. Bu düzende girişimler, bankalar ve başka kurumlar işçilerce yönetilecektir. Ancak onun düşlediği düzende özel girişimciliğe de yer vardır. Kısacası Platonculuk adalet kavramı üzerine oturtulmuş bir tür ütopyacılıktır. İnsan için çatışkılar içinde çatışkısız bir düzen düşünür ya da düşler. Karl Marx, toplumcu düşüncenin en önemli temsilcisi Karl Marx'tır. Hegel'in, Feuerbach'ın ardılı Karl Marx 1818'de Trier'de doğdu. Alman Yahudisi bir avukatın çocuğuydu. Bonn, Berlin, Jena'da okudu. Hegel'in etkisinde kaldı, Feuerbach'la arkadaşlık etti. 1842'de Rheinische Zeitung'un başyazarlığına getirildi. Gazete 1843'te kapatılınca Marx, Paris'te sığınık yaşamı sürdürdü. Deutsche Französische Jahrbücher'i, Alman-Fransız yıllıkları çıkardı. Bu da kısa sürede yasaklandı. Marx 1844'te Engels'le tanıştı. 1845'te Fransa'dan sınır dışı edildi. Brüksel'e sığındı. İngiltere'ye gitti. Orada 1848'de Engels'te Manifest der Kommunistischen Partei, Komünist Parti bildirisi yazdı. Yoksulluk içinde Engels'in maddi desteğiyle yaşamını sürdürdü. 1883'te Londra'da öldü. Ünlü yapıtı Das Kapital'i, Sermaye, 1867-1894 arasında kaleme almıştı. Ona çalışmalarında eşlik etmiş, ayrıca Sermaye'nin ikinci ve üçüncü ciltlerini düzenlemiş ve notlandırmış olan Friedrich Engels, daha çok Marx'lı düşüncenin bilgi kuramıyla ilgilendi. Marx'ın ve Engels'in düşünceleri ayrılmaz bir bütün oluşturur, bu yüzden ikisini birden ele almak yararlı olmaktan öte zorunludur. Onlar düşünce adamı oldukları kadar eylem adamıydılar. Tüm ülkelerin proleterleri birleşin sloganıyla işçi devriminin gerçekleşmesi için çalıştılar ve 1866'da Londra'da birinci enternasyoneli oluşturdular. Yaşam bilinci belirler. Toplumcu öğreti en yetkin anlatımına Marx'ın ve Engels'in düşünceleriyle temellenen Marxçı öğretide kavuştu. Lenin şöyle der. Her felsefenin, özellikle modern felsefenin en büyük temel sorunu, düşünceyle varlığın ilişkisi sorunudur. Öncesel öge hangisidir, düşünce mi, doğa mı? Lenin bu soruyu şöyle yanıtlayacaktır. Nesnel gerçeklik kendisini yansıtan insan bilincinden bağımsız olarak vardır. Bu formül Marksçı bilgi kuramının temel ilkesidir. Lenin'in yanıtı yeni değildir, ancak son derece belirleyicidir. Daha önce Marx ve Engels şu formülü ortaya koymuşlardır. Bilinç yaşamı belirlemez, yaşam bilinci belirler. Platon'la kökleşen ülkücü bakış açısı, öznenin nesne üzerindeki baskın gücünü benimsiyordu. Aristoteles'le başlayan gerçekçi bakış, nesnenin özne üzerindeki belirleyici olduğunu bildiriyordu. Bu tarihsel çatışmada Marxçı düşünce gerçekçilik kutbunda yer alır ve maddeden başka bir gerçeklik olmadığı görüşünü ortaya koyar. Maddenin ve ona bağlı güçlerin sürekli evrimi dünyanın çeşitli görünümlerini açıklamaya yetecektir. Marx'a göre eski maddeci bakış açılarını bu yeni maddecilikten ayırmak gerekir. Eski maddeciliğin bakış açısı burjuva toplumudur. Yeni maddeciliğin bakış açısı insan toplumudur, toplumsallaşmış insanlıktır. Bu noktada Marx, kuram üzerinde yoğunlaşmaya alışmış olan dikkatleri dış dünyaya, uygulamaya çevirir. Şöyle der, toplumsal yaşam özünde uygulamadır. Öyleyse bu yeni düşünce içinde filozofun dış dünyaya etkin bir biçimde yönelmesi gerekecektir. Filozoflar dünyayı çeşitli biçimlerde yorumlamaktan öteye geçmediler, ancak önemli olan dünyayı dönüştürmektir. Marx'a göre bireysel ve toplumsal yaşam tümüyle maddi ve iktisadi etkenlerle koşullanmıştır. Bireylerin yaşamlarını ortaya koyuş biçimi tam tamına onların ne olduklarını yansıtır. Onların ne oldukları da üretimlerinden, hem ürettikleri şeylerden hem üretme biçimlerinden bellidir. Bireylerin ne olduğu üretimlerinin maddi koşullarına bağlıdır demek ki. Buna göre toplumsal ve siyasal yaşam koşulları tam tamına iktisadi etkinliklerin bir sonucudur. Belli bir biçime göre üretici bir etkinlik ortaya koyan belli bireyler, belli toplumsal ve siyasal ilişkilere girerler. Her özel durumda deneysel gözlemin olgularda hiçbir kurguya ve gizemlemeye düşmeden toplumsal ve siyasal yapıyla üretim arasındaki bağıntıyı göstermesi gerekir. Toplumsal yapı ve devlet sıkı sıkıya belli bireylerin yaşamsal süreçlerinden doğarlar. Özetlersek, Marksçı felsefenin özü maddeciliktir, ancak onu genel olarak maddecilikle ya da eski maddecilikle karıştırmamak gerekir. Tarihsel maddecilik. Engels, ütopyacı toplumculuk ve bilimsel toplumculukta maddeciliği geçmişiyle ele alır. Ona göre Marx'ın gözünde çağdaş maddeci görüşün doğup büyüdüğü yer İngiltere'dir. Buna göre maddeciliğin kurucusu olarak Duns Scotus adını belirleyebiliriz. Duns Scotus, madde düşünme gücüne sahip olmasaydı diyerek çağdaş maddeci düşüncenin temelini atmıştır. Din anlayışının kökenine maddeci bakış açısını yerleştiren bu filozof, tüm maddeci İngiliz filozofları gibi adcıdır. İngiliz maddecilerinde adcılık temel görüştür. Ancak çağdaş maddeciliğin ve çağdaş deneysel bilim anlayışının gerçek kurucusu Bacon'dır. Şöyle der Marx. Doğanın deneyi üzerine temellenmiş bilim, onun gözlerinde gerçek bilimi oluşturur ve duyulur fizik bu bilimin en soylu bölümüdür. Bacon sık sık Anaksagoras'a ve Demokritos'a başvurur. Onun öğretisinde duyular şaşmaz yetilerdir ve tüm bilginin kaynağıdırlar. Bilim deney bilimidir ve ustal bir yöntemin duyulur veriye uygulanmasına dayanır. Bacon maddeciliğini dizgeleştiren Hobbes olmuştur. Ancak Marx, Hobbes maddeciliğini Bacon maddeciliği kadar tutarlı bulmaz. Hobbes, Bacon maddeciliğini dizgeleştirirken onun temel ilkesini, bilgilerin ve fikirlerin kökeni duyulur dünyadadır ilkesini gözden uzak tutmuştur. Bacon'ın ve Hobbes'un maddeci anlayışlarını geliştiren Locke olmuştur. Marxçı maddeciliğin tarihsel ve diyalektik olmak üzere iki görünümü, iki açınımı vardır. Tarihin herhangi bir döneminde belirleyici olan bir fikir, kendinde bir güçlülük değildir, o ancak o dönemin maddi koşullarının bir ürünü, bir yaratısıdır. Buna göre bireysel ve toplumsal yaşamın gelişimi tümüyle maddi koşulların, iktisadi etkenlerin belirleyiciliğine bağlıdır. Sınıfların tarihi üretimin belli tarihsel gelişim evrelerine bağlıdır. Demek ki üretim biçimleri yaşam biçimlerini koşullarlar. İnsanlar üretim araçlarını üreterek dolaylı biçimde maddi yaşamlarını üretirler. Öyleyse uygarlığın değişik evreleri tarım ve sanayi üretimlerinin koşullarına göre gerçekleşmiş, özelliklerini bu koşullardan almıştır. Bu açıdan üretim araçlarının gücü ve kullanımı büyük önem taşır. Kısacası üretim yaşamın belirleyicisidir. Maddi yaşamın üretim biçimi genel olarak toplumsal, siyasal, düşünsel yaşam sürecini koşullar. Tarihsellik Marksçı öğretide böylece son derece belirleyici olur. Buna göre bu öğreti tarihsel maddecilik diye adlandırılır. Diyalektik maddecilik. Maddeciliğin tarihsellik özelliği onun diyalektik özelliğiyle bütünlenir. Tarihsel belirlenim düzenini var eden diyalektik oluşumun özellikleridir. Koşullarını Hegel'de görmüş olduğumuz üçlemeli oluşumdur. Bir başka deyişle Marx ve Engels, Hegel'in sav, karşı sav, bileşimden oluşan üçlü oluşum fikrini doğrudan almışlardır. Engels, Anti-Dühring'de şöyle der: Marx'la benim hemen hemen tek yaptığımız şey, bilinçli diyalektiği bizim doğa ve tarih açısından maddeci kavrayışımıza geçirerek Alman ülkücü felsefesinden kurtarmak oldu. Buna göre insanlığın tarihi doğanın belirleyici gücüne bağlıdır ve bilimin ortaya koyabileceği yasalarla koşullanmıştır. Bu yasalar insan dünyası için iktisadi yaşam düzeyinde kendini gösteren yasalardır. İktisadi yaşam insan dünyası için tam anlamında belirleyicidir, altyapıyı oluşturur. Bilimsel, hukuksal, toplumsal, sanatsal yaşam da üst yapıyı oluşturur. Demek ki iktisadi yaşam toplumsal yaşamın temelinde yer alır ve diyalektiğin üç anından geçerek ilerler. Bu Hegelci yanıyla da bu öğreti diyalektik maddecilik diye adlandırılır. Engels, Karl Marx'ın toplumsal iktisadın eleştirisine katkıda Hegel'i şu sözlerle över: Hegel'in düşünce biçimini tüm öbür filozofların düşünce biçiminden ayıran, o düşünce biçiminin temelini oluşturmakta olan engin tarih anlayışıdır. Biçimsel açıdan ne ölçüde soyut ve ülkücü olursa olsun, onun düşüncesi her zaman dünya tarihinin gelişimine koşut olma özelliğini sürdürmüştür. Gerçekte dünya tarihi onun düşüncesinin deney alanı olmuştur. Bu anlayışta gerçek ilişki yıkılmış ve tepetaklak gelmiş de olsa, onun gerçek içeriği her yerde felsefenin alanına katılır. Ayrıca Hegel, ardıllarından şu noktada ayrılır: onlar bilgisizlikleriyle övünüp dururlar, oysa Hegel gelmiş geçmiş düşünürlerin en bilgilisidir. Tarihte bir gelişim olduğunu, tarihte bir iç zincirlenme olduğunu göstermeye çalışmış ilk kişidir o. Onun felsefe tarihinde bize garip gelecek nice şeyler bulunsa da, temel kavrayışının güçlü özelliği onu öncüleriyle ya da hatta ondan sonra tarih üzerine genel görüşler ortaya koymuş olanlarla karşılaştırdığımızda hayranlık vericidir. Engels ayrıca Anti-Dühring'e ilk ön sözde diyalektikle ilgili olarak şunları söyler: bugün doğa bilimleri için en önemli düşünce biçimi diyalektiktir. Çünkü doğada rastlanan evrim süreçleri için, bütünsel ilişkiler için, bir araştırma alanından bir başka araştırma alanına geçiş için benzerlik ögesini ve buna bağlı olarak açıklama yöntemini yalnızca diyalektik sağlayabilir. Altyapı ve üst yapı. Demek ki Marksçılığın insanı artık o eskinin ussal hayvanı değildir, tam tamına tarihteki insandır, yaşamı tarihsel değerlerle sarılmış insandır. Onun tüm gücü onu var eden yaşamsal değerlere bağlıdır. Bu değerler özellikleri az çok değişik iki ayrı kat oluştururlar. İktisadi yaşam düzeninin bu düzende ortaya çıkan üretim ve tüketim ilişkileriyle daha başka ilişkilerin, bir başka deyişle insanla madde ilişkilerinin alanı olarak belirleyebileceğimiz altyapı alanı, kurumların ve düşüncelerin oluşturduğu alanla kültür değerleri alanı diye belirleyeceğimiz üst yapı alanıyla hem bir karşıtlık hem bir bütünlük oluşturur. Maddi koşullar insan yaşamı için öncesel olarak bütünleyici olsa da, bir başka deyişle öz varoluşun zorunlu bağımlısı olsa da, altyapı alanının üst yapı alanı için tek yanlı bir belirleyicilik taşıdığını söylemek olası değildir. Böyle bir görüş Marksçı bağlamda saçma olur. Marksçı felsefede tek yanlılık değil çok yanlılık, etkileme değil etkileşim belirleyicidir her zaman. Bir bütünün iki ayrı görünümünden başka bir şey olmayan her iki alan arasında sıkı bir etkileşim vardır. Bu durumda ikincillik ya da birincillik söz konusu değildir. Yaşam düşünceyi koşulladığı gibi düşüncede yaşamı koşullar öyle olmasaydı dünya kendi kendine değişiyor olurdu. Bizim herhangi bir şey yapmamız gerekmezdi. Filozofların dünyayı değiştirmek gibi bir görevi olmazdı. Hatta düşünmeye gerek kalmazdı. Marksçı bağlamda maddenin diyalektik değişimi insan etkinliğinden ayrı düşünülmez. Buna göre maddesel belirlenim düzeni Spinoza'da olduğu gibi insan istemine yer vermeyen bir düzen olamaz. Tersine bu düzen dönüştürücü güç olarak bilinçli insan edinimlerini gereksinir. Dünyayı dönüştürme istemiyle belirgin insan etkinliği tarihte sınıf çatışmaları olarak ortaya çıkmıştır. Toplumsal yaşam düzeni insanın insanı sömürmesini getirmiş, her teknik ilerleme belli bir emekçi tipi ve belli bir sömürücü tipi yaratmıştır. Çağımızda da bu durum proletaryanın egemen burjuva sınıfıyla savaşımı biçiminde kendini gösterecektir. Marksçı öğreti bu gelişimin açıklamasını şimdiki düzenin eleştirisinden giderek yapar. Bir şeyin iktisadi değeri onu üretmek için gerekli olan emeğe bağlıdır ve üretilmiş mal billurlaşmış emektir. Üretilmiş malın değeri aşağıda daha ayrıntılı biçimde göreceğimiz gibi üretim değerini aşar, böylece ortaya çıkan artık değer üretimden ancak yaşamını sürdürebilecek kadar pay alan emekçiye değil, sermayeciye gider, sermayeye katılır. Artık değer işçinin cebinden çalınıp sermayeye eklenen değerdir. Sömürünün ortadan kalkması Marx'a göre iktidarı ele geçirecek olan proletaryanın kuracağı yeni düzenle gerçekleşecektir. Bu yeni düzende üretim araçları herkesin olacaktır. O zaman insanlık zorunluluk ülkesinden özgürlük ülkesine geçmiş olacaktır. İş bölümü ve mülkiyet. İktisadi yaşamın toplumsal, siyasal, kültürel yaşamı koşullanması nasıl olur? Buna Marx ve Engels, Feuerbach, maddeci ve ülkücü kavranış arasındaki karşıtlık adlı çalışmalarında şöyle açıklarlar. Yaşamak için her şeyden önce yemek, içmek ve buna benzer şeyler gerekir. İlk tarihsel olgu bu gereksinimlerin karşılanmasını sağlayacak araçların üretimidir. Bu tarihsel bir olgudur, tüm tarihin temel bir koşuludur. İnsanları yaşatabilmek için binlerce yıl olduğu gibi, şimdi de gün gün, saat saat yerine getirilmesi gerekir. Bu gereksinimlerin karşılanması yolunda iş bölümü mülkiyeti, mülkiyette iş bölümünü getirmiştir. Gerçekte iş bölümü ve mülkiyet özdeş deyimlerdir. Mülkiyet aile yaşamında kendini göstermiştir. Mülkiyetin ilk biçimi tohumu ailedir. Ailede kadın ve çocuklar erkeğin kölesidir. Aynı yapıtta şu satırlar yer alır. İş bölümü aynı zamanda tek bireyin ya da tek ailenin çıkarıyla aralarında ilişki bulunan tüm bireylerin ortak çıkarı arasındaki çelişkiyi getirir. İşte özel çıkarla ortak çıkar arasındaki bu çelişki, ortak çıkarı devlet olarak bireyin ve bütünün gerçek çıkarlarından bağımsız bir biçim almaya, aynı zamanda boy ve aileyle ilgili her yığışımda var olan bağların, örneğin kan bağı, dil, geniş çaplı iş bölümü ve buna benzer yararların somut temeli üzerinde aldatmacalı bir ortaklık düzeni kurmaya götürür. Bu yararlar arasında özellikle iş bölümünün koşulladığı, bu türden her toplulukta ayrımlaşan, biri tüm öbürlerine egemen olan sınıfların yararlarını buluyoruz. Buna göre devletin içindeki kavgalar demokrasi, soyluluk, mutlak yönetim arasındaki kavgalar, oy verme hakkı için kavga ve benzeri aldatmacalı biçimlerdir. Bu biçimler altında çeşitli sınıflar arasındaki gerçek kavgalar sürdürülür. Aynı yapıtta iş bölümünün sonuçları şöyle açıklanır. Bir ulusta iş bölümü önce sanayi ve ticaret emeğinin tarım emeğinden, buna göre kentin kırdan ayrılmasını ve bunların çıkarlarının karşıtlığını getirir.